Ayrım 15. Hapishane Defterleri Antonio Gramsci. Sayfa 154. Aydınlar. Halk için bir el kitabında bol bol adı geçen ya da eleştirilen bilginlerin her birinin değerini belirterek bir listesini yapmak gerekirdi. Bunların her birinin adının yanına bilim alanındaki önemleri de not edilmeliydi. Bunu praksis felsefesinden yana olanlar için de yapmak gerekirdi. Şüphesiz bunlar kitapta özgünlükleri ve değerleri bakımından anılmış değildir. Büyük fikir adamlarına kısaca değinilip geçilmiştir. Burada bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Praksis felsefesine karşı olanlardan yalnız büyük fikir adamlarını ele alıp hazır lop tekerlemeleri geviş getiren ikinci derecedekileri bir yana bırakmak daha yerinde olmaz mıydı? İnsan el kitabını okurken sadece en zayıflara ya da en zayıf durumlara ya da zayıf kişiler tarafından beceriksizce savunulan durumlara hücum edildiği izlenimini alıyor. Sanki böylece lafla kolay bir zafer elde edilmek istenilmiştir. Çünkü gerçek bir zafer söz konusu değildir. İdeolojik bir cephe ile siyasal askeri bir cephe arasında bir benzerlik düşünülmüş gibidir. Siyasal ve askeri mücadelede en az dayanıklı olan noktalara yüklenme taktiğini uygulamak yerinde olabilir. Böylece en büyük kuvveti ayırarak en zayıf noktaya hücum etmenin yararlı olacağı düşünülebilir. Çünkü daha zayıflar ortadan kaldırılarak bunların karşısındaki birlikler serbestliğe kavuşturulur. Siyaset ve askerlik alanındaki zafer bazı sınırlar içinde sürekli ve evrensel bir nitelik taşır ve stratejik hedefe bütün hareket için etken olan kesin bir tarzda ulaşmak mümkün olabilir. İdeolojik cephede ise tersine kuyrukların ve düşmanın ufak tefek taraftarlarının bozguna uğratılması hemen hemen hiçbir önem ifade etmez. Bu mücadelede en kuvvetli darbeler en başta gelen düşmanlara yöneltilmelidir. Böyle yapılmazsa bir kitapla bir gazete, günlük ufak tefek polemikler de bilimsel araştırmayla karıştırılmış olur. Ufak tefek ideolojik düşmanları gazeteye uygun düşen polemiklere bırakılmalı, bu polemiklerle nasıl olsa bunların hakkından gelinir. Dipnot: Gramsci, bütün çağdaş İtalyan kültürünü yöneten ve canlandıran bir filozof ve mücadele edilmesi gereken büyük hasım olarak gördüğü Croce'ye karşı bu ideolojik mücadele çizgisini benimsemiştir. Etkisi İtalya'nın sınırlarını geniş ölçüde aşmış olan Croce idealizme yeni bir felsefe, çağdaş bir düşünce şekli kazandırmıştır. Önemli bir kişi olmakla birlikte Gentile'nin yeri Gramsci'nin gözünde ikinci derecedeydi. Yazmayı tasarladığı Anti-Croce adlı kitap sistemli bir reddediş olmaktan çok Croce'yi aşmayı sağlayacak olan gerçekten bir eleştiri olacaktı. Marx'ın Hegel'i aşması gibi. Yeni bir bilim etkinliğini ve verimli yaşama gücünü kendisine karşıt olan eğilimin büyük şampiyonlarıyla boy ölçüşebildiğini göstermek ve bunların ortaya koyduğu can alıcı sorunları kendi araçlarıyla çözümleyebilmek ya da bu çeşit problemlerin sahte problemler olduğunu su götürmez şekilde göstermekle kanıtlar. Bir tarihsel dönemin ve belirli bir toplumun aydınlarının ortalama düzeyini zayıf olanların temsil ettiği doğrudur. Fakat halk yığınlarının ideolojisi, yaygın olan ideoloji, bilim eserlerinden bu dönemin ve bu toplumun gerçek temel direği olan büyük felsefe sentezlerinden ayırt edilmelidir. Bu sentezler ya olumsuz bir şekilde sağlam bir temele dayanmadıkları gösterilerek ya da olumlu şekilde önem ve anlam bakımından daha üstün sentezler çıkartarak aşılmalıdır. İnsan el kitabını okurken ay ışığından ötürü uyuyamayan ve elinden geldiği kadar çok ateş böceği öldürerek bu ışığı azaltacağını ya da söndüreceğini sanan bir kimsenin karşısında bulunduğu izlenimini edinmektedir. Bilim ve sistem. Henüz tartışma, polemik ve oluşturma evresinde bulunan öğreti için bir ilkel bilgiler kitabı, bir halk için el kitabı yazılabilir mi? halk için yazılmış bir el kitabı, belirli bir konunun ancak şekil bakımından dogmatik, üslup bakımından da bilimin gerektirdiği berraklıkta incelenmesi olarak düşünülebilir. Böyle bir el kitabı özgün bilimsel araştırmaların anlatıldığı bir yapıt değil, gençler ve bilimsel disiplin bakımından erinlik çağındaki delikanlıların durumunda olan ve bundan dolayı da doğrudan doğruya kesinliğe, hiç olmazsa şekil bakımından tartışılamayacak doğrular gibi görünen görüşlere ihtiyaç duyan halk için yazılmış birer bilimsel incelemeye giriş niteliğindedir. Eğer belirli bir öğreti henüz gelişmesinin bu klasik aşamasına varmamışsa, bu öğretiyi el kitaplarında anlatmak için harcanacak çabalar başarısızlıkla sonuçlanır. Sistemin yapısı sağlam gibi görünür ama bu bir aldanıştan başka bir şey olmayıp, el kitabında olduğu gibi dağınık, birbiriyle ilgisi olmayan unsurların mekanik bir şekilde yan yana getirilişinden ibaret kalır. Böylece bütün bunlar, konunun yazılışındaki birlik cilasına rağmen yapay şekilde bir araya getirilmiş parçalar olarak sırıtır. Böyle olunca neden sorunu en doğru teorik ve tarihsel hadleri içinde ortaya koyarak öğretinin temel sorunlarının bir monografiler dizisi halinde anlatıldığı bir kitabın yazılmasıyla yetinilmemeli. Böyle bir şey daha ciddi ve bilimsel olurdu. Çünkü kabaca bilimin sistem demek olduğuna inanılmakta ve bir takım sistemler kurulmaktadır. Ama bunlarda bir sistemde bulunması zorunlu olan derin bütünlük yerine sadece dıştan mekanik bir sistem görünüşü vardır. Diyalektik. El kitabında boşuna diyalektik, dipnot, bölüm 3, diyalektik maddecilik adını taşımaktadır. Bu bölümde maddecilik, sonra da diyalektik yöntemi incelenerek şu sonuç çıkarılmıştır. İşte böylece bütün varlıkların araştırma yöntemi olan diyalektik, bütün olayların incelenmesini gerektirir. Birbirinden ayrılmaz ilişkileri içinde ve ikinci hareketleri için... pardon. Birbirinden ayrılmaz ilişkileri içinde ve iki hareketleri içinde. Gerçekten de oldukça safça bir formül. Şimdiki yöntemin gerçekliğe yaklaşabilmesi için başka bir yöntem gereklidir. Bundan ötürü de bilgi bakımından değeri yoktur. Buharin daha sonra toplumsal bilimlere diyalektik bakımından tarihsel görüşü özümler. Hegel'in üçlemesini, tez, antitez, sentez, eski Yunanlılardaki diyalektiği andıktan sonra Marx'ın uyguladığı diyalektik yöntem ve Hegel'le olan ilişkisi üzerine Kapital'in Almanca baskısındaki son söz yazdıklarını hatırlatır. Daha sonra Buharin ortam ile sistem arasındaki üç çeşit ilişkinin anlatımına geçer. Bunlardan biri ötekini etkilemektedir. Ortam, ağaç için orman, insan için toplumdur. Sistem ise bir şeyin, bir varlığın iç yapısı, bir taşın, bir hayvanın, toplumun elemanlarının bütünüdür. 1. Sürekli denge, durgunluk halindeki toplum. 2. Olumlu işaretli süreksiz denge, sistemin gelişmesi. 3. Olumsuz işaretli süreksiz denge sisteminin yıkılışı. Bu bölüm hala diyalektiğin söz konusu olduğu bu son noktanın incelenmesiyle sona erer. Şimdi diyalektiğin son yanını, yani sıçramalarla değişim teorisini incelememiz kalıyor. Buhar'ın bu konuda nicelikten niteliğe seçişi incelemektedir. Örnek olarak suyun halinin değişmesini gösterir. Suyun su olmaktan çıkıp buhar oluşu. Su belirli bir ana kadar kaynamıyor ama belirli bir noktaya gelince kaynıyor. İşte sıçrama denilen de budur. Sıçramanın düşmanı olan evrim kuramcıları devrimden korktukları için bunu yapmaktadırlar. Üzerine bir inceleme aradık. Çok yüzeyde kalınarak bu konunun daha önceden incelendiği, açıklandığı düşünülmüş. Bu da bir el kitabı için anlaşılmaz şeydir. Bir el kitabında incelenen öğretinin esaslı öğeleri bulunmalı, bu konuda inceleme yapılmasını teşvik amacıyla başvurulacak kitapların adları belirtilmeli ve böylelikle okuyucuya konuyu derinleştirme ve genişletme gereksinmesi duyurulmak, inceleme yerine bu el kitabı ileri sürülmemelidir. Diyalektik konusunda bir açıklama bulunmayışı iki kökenden doğabilir. Birinci köken, praksis felsefesinin iki öğeye bölündüğünün farz edilmiş olmasıdır. Birinci öğe, tarih teorisi ve sosyoloji olarak anlaşılan politika, yani doğa bilimleri yöntemine göre kurulacak bir sosyoloji, en kaba şekliyle pozitivist bir deneyselliğe göre ve ikinci öğede asıl anlamıyla bir felsefedir. Bu da felsefi metafizik yahut mekanik kaba maddeciliktir. Mekanik anlayışı uzunca tartışıldıktan sonra El kitabının yazarı felsefi problemi çok farklı bir tarzda ortaya koymuş görünmüyor. Londra'da toplanan Bilim Tarihi Kongresi'ne, dipnot, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 1939 Londra. Sunduğu tebliğden de anlaşıldığı gibi hep praksis felsefesinin ikiye ayrıldığını kabul etmektedir. Tarih ve siyaset öğretisi ile felsefeye. Buna da eskisi gibi felsefi materyalizm değil, diyalektik materyalizm demektedir. Sorun bu şekilde konulunca diyalektiğin önemi ve anlamı kavranmaz olur. Böylece bir bilgi öğretisi, bir tarih ve politika biliminin özü olan diyalektik, biçimsel mantığın ikinci başlığı altında ilkel bir skolastik içinde kaynayıp gitmiştir. Diyalektiğin işlevi ve anlamı temelli niteliğiyle ancak tarihin ve düşüncenin dünya çapındaki gelişmesinin yeni bir evresini işaretleyen özgün ve bütünleşmiş bir felsefe olarak ve idealizmi olduğu kadar eski dönemlerin ifadesi olan geleneksel materyalizmi de aşmış olarak düşünülürse kavranmış olur. Eğer praksis felsefesi başka bir felsefeye bağlı olarak düşünülürse, bu aşamanın gerçekleştiği ve ifadesini bulduğu yeni diyalektiği anlamak olanaksızdır. İkinci köken, ruhsal nitelikte görünmektedir. Diyalektiğin çok çetin, çok güç bir şey olduğu hissedilmektedir. Bu nitelik, su götürmez kesinliklere düşkün olan ve ifadesini biçimsel mantıkta bulan, kaba ve dogmatik kamusal düşünüşe karşı çıkılması şeklinde diyalektik olarak düşünüldüğü ölçüde kendisini gösterir. Bunu daha iyi anlamak için ilk ve orta öğretim okullarında fizik ve doğa bilimlerinin geleneksel doğa yasası, istatistik yasası ya da büyük adetler yasası kavramları bir yana bırakılarak Einstein'ın İzafiyet teorisi esas alınarak öğretildiği zaman nasıl bir durum meydana geleceği düşünülebilir. Öğrenciler hiç ama hiçbir şeyi anlamazlar ve okuldaki öğretimle aile yaşamı ve halkın anlayışı arasındaki çatışmalar öyle bir noktaya varır ki sonunda okul gülünçleşir, şüpheyle karşılanır ve karikatürleşir. Bu son neden El kitabı yazan için ruhsal bir fren olmuş gibi görünmektedir. Gerçekten de kamusal düşünüş ve kaba düşünüş karşısında teslim bayrağını çekiyor. Çünkü problemi doğru teorik hadler içinde ortaya koyamıyor ve bunun sonucu olarak da düpedüz silahını elinden bırakmış ve güçsüz hale gelmiş bulunuyor. Eğitim görmemiş ve yontulmamış çevre, eğitimciye hükmetmiş, kaba kamusal düşünüş bilime üstün gelmiştir. Bilim ona egemen olmamıştır. Eğer çevre eğitimci ise, onun da eğitilmesi gerekir. Yazarın durumu o büyük tartışmadan sonra da değişmiş gibi görünmemektedir. Londra Kongresi'ne sunduğu tebliğden anlaşıldığı gibi, kitabındaki görüşlerini bu tartışmadan sonra reddetmiş görünüyordu. El kitabı bu devrimci diyalektiği kavrayamıyor. El kitabı ve yazarının bütün yanlışlıklarının kökü tamamıyla şu praksis felsefesini ikiye bölme iddiasındadır. Bir sosyoloji ile bir de sistematik felsefeye, tarihten ve siyasetten ayrılınca felsefe metafizikten başka bir şey olamaz. Oysa praksis felsefesinin temsil ettiği çağdaş düşünüşün büyük başarısı, felsefenin somut olarak tarihleştirilmesi ve tarihle özdeşleştirilmesidir. Metafizik üzerine. Halk için El kitabında metafiziğin ve spekülatif felsefenin bir eleştirisini bulmak mümkün müdür? şunu söylemek gerekir ki yazar, metafizik kavramından habersiz olduğu kadar tarihsel hareket, oluş ve bunun sonucu olarak da diyalektik kavramlarından da habersizdir. Tarihin belirli bir dönemindeki bir felsefi ifadeyi doğru olarak, yani belirli bir tarihsel eylemden ayrılamaz, zorunlu bir ifade, belirli bir praksis olarak fakat bunun bir sonraki döneminde anlamını yitirmiş, boş bir kalıp haline getirildiğini anlamak ve bunu şüpheciliğe düşmeden yapabilmek, yani felsefeyi tarih süreci içinde kavramak oldukça çetin, güç bir zihin işidir. Yazar aksine boğazına kadar dogmatizme, bunun sonucu olarak da aslında safça bir metafiziğe gömülmüştür. Bu daha başlangıçta, daha problem ortaya konur konmaz, praksis felsefesinden sistematik bir sosyoloji çıkartmak niyeti açığa vurulur vurulmaz belli olmaktadır. Bu durumda sosyoloji safça metafiziği ifade etmektedir. Giriş yazısının son paragrafında yazar, praksis felsefesinin ancak somut tarih eserlerinde yaşayabileceğini ileri süren bazı eleştiricilerin itirazlarını cevaplandıramıyor. Praksis felsefesi kavramını tarihsel bir metodoloji olarak işleyemiyor ve bunu da bir felsefe, biricik somut felsefe olarak belirleyemiyor. Yani Croce'nin spekülatif görüş açısından ortaya koyup çözümlemeye kalktığı problemi gerçek diyalektik açısından ortaya koyup çözümleyemiyor. Bir tarihsel metodoloji bir felsefe yerine bir takım özel sorunlar kazuistikue'yi, dipnot, kazuistikue, kazuistik, Hristiyan din biliminde teoloji. Akıl kurallarıyla din kurallarının çatıştığı hallerde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi. Kurarak, bunları dogmatik olarak düşünüp çözümleme yoluna gidiyor. Tamamıyla lafta kalan bir tarzda çözümleyemeyince de safça olduğu kadar iddiacı paralojizmlere başvuruyor. Eğer başka hiçbir iddia ileri sürmeden doğrudan doğruya uygulama için yararlı olabilecek ampirik nitelikte yaklaşık şemalar vermekten ibaret kalsaydı, bu kazuistikue yararlı ve ilginç olabilirdi. Kaldı ki bunun böyle olmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Halk İçin El kitabında praksis felsefesi özerk ve özgün bir felsefe olarak değil, metafizik materyalizmin bir sosyolojisi olarak ele alınmıştır. Bu el kitabında metafizik, tarih dışı bir hakikat, zaman ve mekan dışında soyut ve evrensel bir düşünüş olarak ileri sürülen, sistematik bir formülasyon olarak değil, idealizmin spekülatif bir formülasyonu, belirlenmiş bir felsefe formülasyonu olarak kabul edilmektedir. Halk için el kitabının felsefesine, yani üstü kapalı olarak bir kitapta benimsenmiş olan felsefe, bir pozitivist aristoculuk, biçimsel mantığın fizik ve doğa bilimleri yöntemlerine uyumlandırılması denebilir. Tarihsel diyalektiğin yerine bu kitapta nedensellik yasası, düzenliliğin araştırılması, normallik ve tek düzelik ele alınmıştır. Ama olaylar bu tarzda anlaşılırsa, praksisin aşılabileceği, alt üst edilebileceği sonucuna nasıl varılabilir? Netice, mekanik olarak hiçbir zaman nedeni ya da nedenler sistemini aşamaz ve bunun içinde evrimciliğin yavan ve kaba gelişmesi olanağından başka bir şey elde edilemez. Eğer spekülatif idealizm, kategorilerin ve a priori sistemlerin bilimi, yani tarihe karşı bir soyutlamalar sistemi ise Halk için el kitabının içinde üstü kapalı olarak bulunan felsefe tersine çevrilmiş bir idealizmdir. Şu anlamdaki kavramlar ve ampirik sınıflandırmalar spekülatif kategorilerin yerini almış olup bunlar kadar soyut ve tarihe karşıdır. Halk için el kitabında eski metafiziğin en göze çarpan izlerinden her şeyi tek bir nedene, son nedene indirgemek merakına rastlıyoruz. Tek ve son neden sorununun tarihini yeniden kurmak ve bunun Tanrı'yı arama çabasının bir görüntüsü olduğunu kanıtlamak olanağı vardır. Bu dogmatizme karşı da Engels'in Sosyal Akademiker'de yayımlanmış olan iki mektubu hatırlanmalıdır. Bilim kavramı. Sorunun değişmez, tek düze olduğu gibi kalan bazı yasaların araştırılması biçiminde anlaşılması çocukça ve safça bir istekten doğmaktadır ki bu da tarihsel olayların kesin bir şekilde önceden kestirilmesi isteğidir. Dipnot. Buhari'nin kitabında şöyle diyor: meteoroloji uzmanları havanın nasıl olacağını önceden haber verebilirler. Astronomlar gezegenlerin hareketlerini belirleyen kanunları bilirlerse, sosyal bilimlerde de bu olabilir mi? Elbette olabilir. Gerçekten eğer toplumsal evrimin kanunlarını, yani toplumların önüne geçilemez şekilde uydukları kanunları, yani evrimin yönünü bilirsek, toplumsal yaşamın geleceğini anlamakta güçlük çekmeyiz. A.G.Y. Tersine çevrilmiş acayip bir düşünce ile doğa bilimlerinin doğadaki süreçlerin evrimini önceden kestirebilme yeteneğini verdiğine bakarak, tarihsel metodolojinin de toplum yaşamının geleceğinin soyut olarak kestirme olanağını verdiği ölçüde bilimsel olarak düşünülebileceğini görüyoruz. Bu düşünceye dayanılarak da temel nedenler, dahası ilk neden, nedenlerin nedeni araştırılmaktadır. Fakat Feuerbach üzerine tezlerde bu basitleştirici anlayış önceden eleştirilmişti. Gerçekten de bilimsel olarak yalnız mücadele önceden kestirilebilir. Bu mücadelenin somut aşamaları kestirilemez. Bunlar çatışan ve sürekli olarak hareket halinde bulunan ve hiçbir zaman değişmez niceliklere indirgenemeyen güçlerin meydana getirdiği sonuçlardır. Burada bu güçlerin değişmez niceliklere indirgenemeyişinin nedeni bunlarda niceliğin sürekli olarak niteliğe dönüşmesidir. Gerçekte insan olayları hareket halinde bulunan bir irade çabasını uyguladığı ve önceden kestirilen sonucun somut olarak yaratılmasına katkıda bulunduğu zaman önceden kestirilebilir. Olayları önceden kestirebilmek, buna göre bilgiyle ilgili bilimsel bir iş olmayıp harcanan çabanın pratik olarak kolektif bir irade yaratma tarzıdır. Peki önceden kestirme nasıl bir bilgi işi olabilir? Daha önceden olmuş olan ve şimdi olmakta olan bilinebilir ama olacak olan bilinemez. Çünkü o bir var olmayandır. Ev tanımlama gereği bilinemez. Buna göre önceden kestirmek pratik bir iştir ve yukarıda ileri sürdüğümüz şekilde açıklanabilir. Yani boşuna bir araştırma ya da zaman yitirme demek olan bir çalışma ile gerçekleştirilemez. Tarihsel olayların önceden kestirilmesi problemini doğru bir ifade ile ortaya koymak gerekir. Ancak böylelikle mekanik nedensellik anlayışının, dipnot, zaman içinde birbirinden ayrı nedenlerin birbirinin dışında olaylarmışçasına ardarda meydana gelişi. Tam bir eleştirisi yapılabilir ve bu anlayışın bütün bilimsel içeriği başlatılarak, belki geçmişte bazı aşağı toplumsal grupların ilkel gelişme dönemlerinde yararlı olmuş bir efsane haline indirgenmesi mümkün olabilir. Fakat halk için el kitabında ileri sürülen bilim kavramının kendisini eleştiri yoluyla yıkmak gerekir. Bu anlayış doğrudan doğruya pozitivizmin anlayışına uygun olarak doğa bilimleri ya da en mükemmel bilimlermiş gibi kabul edilmesinden doğmuştur. Bundan başka halk için el kitabında, bilim terimi bazen açıkça, bazen üstü kapalı ve yarı anlaşılır şekilde çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Açıkça beliren anlam, bilimin fizik araştırmalar alanındaki anlamıdır. Bazı yerlerde de insan bir yöntemin söz konusu olduğunu sanır. Fakat genel nitelikte bir yöntem var mıdır? Varsa bu sade felsefe anlamına gelmez mi? Bazı yerlerde biçimsel mantık anlamına gelmez mi? Ve böyle olunca da bunlara bilim ya da yöntem adı verilebilir mi? Şunu ilk olarak kabul etmek gerekir ki her araştırmanın belirli bir yöntemi vardır ve kendine özgü belirli bir bilim meydana getirir. Yöntem de araştırma ve belirli bilimle birlikte oluşur, gelişir ve bunlarla bir bütün meydana getirir. Başka bir araştırma ile bütünleşmiş olan bir yöntemi bu araştırma alanında iyi sonuç verdiğine bakarak örnek yöntem olarak benimseyip herhangi bir bilimsel araştırma alanına uygulamak, bilimden hiçbir şey anlamamak demektir. Bununla birlikte bir takım genel ölçütler de vardır. Bunlar uzmanlık alanı ne olursa olsun Denebilir ki bir bilginin eleştirici düşünüşünü meydana getirir. Bu ölçütlerin çalışması sırasında bilim insanının kafasında her an hazır olması gerekir. Tıpkı bunun gibi bu özet ölçütleri yeterince sağlamamış olan, kullandığı kavramlar üzerinde berrak bir anlayışı olmayan, ele aldığı sorunların ne durumda olduğunu bilmediğini açığa vuran ve bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip olmayan, verdiği hükümlerde titizlik göstermeyen, zorunluluğun kesinliğine, bağıntıdan yoksun keyfi buluşları tercih eden ya da elde edilen bilgilerdeki eksiklikleri dikkate alacak yerde bunları söz konusu etmeyerek sadece laftan ibaret çözümler ya da ilişkilerle yetinen ve geçici durumların söz konusu olduğunu ve bunların tekrar ele alınıp geliştirilebileceğini söylemeyen bir araştırmacıya bilim insanı denilemez. El kitabında polemik konusu yapılan birçok kaynaklar için bir noktaya dikkati çekmek isteriz. Adı anılan birçok yazarların yanılabileceklerinin sistemli bir şekilde kabul edilmediğini görüyoruz. Böylece bu bilim insanlarının temsilcileri oldukları toplumsal gruplara en birbirini tutmaz görüşler ve en çelişik niyetler yakıştırılmaktadır. Bundan başka şu noktanın üzerinde durmak gerekir ki bu daha genel bir yöntem ölçütüyle ilgilidir. Bir tartışmada hasımlar arasından en zayıfların ya da en budalaların seçilmesi yahut hasımlarının düşünceleri arasında pek de esaslı olmayanların, biraz gelişi güzel söylenilmiş olanların seçilmesi ve de böylece karşısındakinin yere serildiğinin su götürmez bir olay olduğunun kabul ettirilmeye çalışılması pek de bilimsel ya da ciddi bir davranış olmasa gerek. Aslında ikinci derecede ya da rastgele ileri sürülmüş bir görüşü ya da bir ideolojiyi ya da öğretiyi savunan dördüncü dereceden şampiyonların sırtını yere getirdim diye övünüp bu öğretileri çürüttüğünü sanmaktan başka bir şey değildir bu. Öte yandan insanın hasımlarına karşı insaflıca davranması gerekir. Yani bunların gerçekten ne söylemek istediklerini anlamaya çalışmak ve az çok kötü niyetle söyleyişlerindeki bazı yüzeyde kalan anlamsızlıklar üzerinde durmamak gerekir. Şüphesiz ki böyle bir davranışı ancak tartışmayı ve okurlarının fikir seviyesini yükseltmeye amaç edinen bir yazar benimser. Yoksa çevresinde her yola başvurarak ve her şekilde boşluk yaratmak isteyen biri değil. Bir görüşü ileri sürerken bunu benimseyecek bir militanın yalnız yüksek perdeden konuşarak ya da duygusallığa saparak inandırılacak dangalak ve iyi bir öğretimden geçmemiş dinleyicilerle değil. Fakat akıllı hasımlarla da tartışma durumunda kalacağını düşünmek gerekir. Yanlış yapılabileceğini kabul etmeli ve bunu hoş görmeli ama yine de savunulan düşünceden vazgeçmemeli. Çünkü önemli olan şu ya da bu kişinin görüşü değildir. Kolektif hale gelen, toplumsal bir öğe, toplumsal bir güç olan görüşler bütünüdür. İşte bu görüşleri açıklayan ve en belirgin temsilci niteliğinde olan teorisyenlere hücum ederek bu görüşler çürütülmemelidir. Şunu da söylemek gerekir ki bu teorisyenler yüksek düşünce düzeyleri ve doğrudan doğruya bir çıkar gözetmemeleriyle saygıdeğer kişilerdir. Yalnız şunu da söylemeliyiz ki bu düşünceleri çürütmekle bunların ilintili olduğu toplumsal öğenin ya da toplumsal gücün yok edildiği sanılmamalıdır. Çünkü bu aydınlanma yüzyılı tipinde bir salt akılcılık olurdu. Ancak şu doğruların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. 1. Kendi saflarında bulunanların kendilerini başka ideolojilere sahip olanlardan ayırt etme yolundaki düşüncelerini güçlendirmek. 2. Kendinden olanların özgün ve kendi yaşam koşullarına denk düşen hakiki bir öğretiyi özümseyip canlandırmalarını sağlamak. Şunu da söylemeliyiz ki, Halk için El kitabının yetersizliklerinin çoğu hatipçe bir üsluptan ileri gelmektedir. Yazar ön sözünde adeta övünerek kitabının daha önce yaptığı konuşmaların bir araya getirilmesinden meydana geldiğini söylemektedir. Makuley'in de eski Yunanlılardaki sözlü tartışmalar konusunda ileri sürdüğü gibi en yüzeyde kalan mantık bağları ve en şaşırtıcı kanıtlar bu çeşit sözlü kanıtlamalardan doğmaktadır. Kaldı ki bu, yazarların sorumluluğunu hiç de azaltmaz. Çünkü konuşmalarında o anda kafalarında doğduğu gibi kendilerini mekanik ve gelişigüzel fikir çağrışımlarının seline bırakarak çok kere mantık bağından yoksun incelemelerini baskıya vermeden önce tekrar gözden geçirme zahmetine katlanmamışlardır. Daha kötüsü, bu hatiplik alışkanlığı sırasında edinilen düşünüş, hatibi işin kolayına kaçmaya sürükler ve artık eleştiri frenleri işlemez olur. Halk için el kitabındaki böyle hatipçe coşkunluktan doğmuş olabilecek ignorantiae mutationes elenşilerin, dipnot, biçimsel mantıkta başlıca yanlışlık kaynaklarını gösteren terimler, eksiklikler, bozmalar, düşünme hataları. Bir listesi yapılabilir. Bunun en belirgin örneği Profesör Stemler'e ayrılan bölümdür. Bu bölümde ileri sürülen düşünceler son derece yüzeysel ve zorlamadır. 15. ayrımın sonu. Sayfa 166.